Ayrım 27.
Kendimi ne kadar zeki buluyordum bilemezsin. Bu yüzden babasının sağlığı bozuldu. Sonunda sinir hastalığına, ailesinde sık sık görülen bir hastalık, tutuldu. Geçen güz kentin en ünlü asma çardağında asılı bulundu ve bunu izleyen sessizlikte şu sözleri eklediği duyulabiliyordu. Bizim acımasız kentimizin öykülerinden yalnızca biri. Ama vezirin tehlikede yanılmıyorsam. 13. Bölüm. Güzün ilk yağmurlarıyla birlikte Montolive kış nöbeti için kendini Kahire'ye dönüş hazırlıkları içinde buldu. İzlenecek siyaset konusunda henüz hiçbir önemli karar alınmamıştı. Londra, Percy Warden'ın veda mektubundaki açıklamalarla ilgili olarak susuyordu. Anlaşılan kendisini eleştirmekten ya da konuyu enine boyuna araştırmaktan çok değerlerinden kuşku duyulacak aslarla çalışan bir büyükelçinin üzüntüsünü paylaşmak eğilimindeydi. Belki de bu felaket üzerine bir şeyler yazma gereği duyan, bakanlıktaki herkesin çok üzüldüğü ama şaşırmadığı konusunda inancalar veren Kenilworth'un uzun ve tumturaklı mektubu genel duyguyu en iyi biçimde dile getiriyordu. Percy Warden'a hep aşırı gözüyle bakılmıştır. Öyle değil mi? Böyle bir sonuçtan kuşkulanılmaktaymış zaten. Kenilworth, dengeli bir değerlendirme denen şey için bir kıyıda saklanan o görkemli düz yazı üslubuyla onun sevimliliği diye yazıyor, anormalliklerini gizleyemiyordu. Sana gösterdiğim özel dosyasının ayrıntılarına girmeme gerek yok. Huzur içinde yatsın. Ama onun davranışlarını çekilmez, görüşlerini sağlıksız bulan bir elçilikte ona bir fırsat daha tanımak için senin bütün bu kaygıları bir yana itip vefalı bir davranışta bulunmanı hepimiz anlayışla karşılıyoruz. Montolive mektubu can sıkılarak okuyordu. Ama hoşnutsuzluğunun yanı sıra usa aykırı gelecek, aslı olmayan bir rahatlama da duyuyordu. Çünkü bütün bu sözle dikkat ve özenin arkasına iki yasa dışı kişinin, Nessim'le Justin'in gölgelerinin sindiğini görüyordu. İskenderiye'den ayrılmak konusunda isteksizse Leyla sorununun kafasından bir türlü çıkartamadığı içindi. Onun bu fesattaki rolüyle ilgili bir takım yeni düşünceleri göz önüne almak zorunda kalmaktan korkuyordu. Gerçekten bir fesat varsa henüz ortaya çıkmamış bir işin ucunu örtbas eden bir suçlu durumuna düşecekti. Onu görmek için olanakları zorlasaydı daha iyi olmaz mıydı? Hiç haber vermeden bir gün karma bu girge çıkıp gitse, doğruyu onun ağzından öğrense. Bunu yapamazdı. Bu noktada yüreklilik gösteremiyordu. Uğursuz geleceği düşünmemeye çabalıyor, oflaya puflaya yolculuk hazırlıklarını sürdürüyor, zihnini başka şeylerle oyalamak için yeniden toplumsal etkinliklerin ılık sularına dalma tasarıları yapıyordu. Hayatında ilk kez resmi görevinin yavanlıkları şirin, hatta çekici görünmeye başladı. Zaman öldüren ama aynı zamanda acıları unutturan şeyler, zorunlu eğlence çarkını öylesine büyük bir ilgiyle kendisini bırakmıştı ki, neredeyse bunları uyuşturucu yerine kullanıyor gibiydi. Hiç böylesine hesaplı bir çekicilik saçtığı, gözetilen önemsiz şeylere böylesine özen gösterdiği, toplumun hoşuna gittiği olmamıştı. Ortalıkta ne kadar can sıkıcı insan varsa onu arayıp buluyordu. Herkesin onun ne kadar kısa bir zamanda yaşlandığını fark etmeye başlaması uzun sürmedi. Bu değişikliği kendini sonu gelmez eğlence çarkına çılgınca bir coşkuyla bırakışına yordular. Şu tersliğe bakın. Toplumdaki geçerliliği dalga dalga yayılıyordu. Ama çevresine gösterdiği yakışıklı, tembel maskenin gerisinde artık yepyeni bir korku ve güvensizlikten başka hiçbir şey yokmuş gibisine geliyordu. Leyla'dan bu tür bir kopuşla sanki yersiz yurtsuz kalmış gibiydi. Umutsuzca sarıldığı görevlerinin acı ilacından başka hiçbir sığınağı yoktu. Sabahları sofracı başı tarafından Juliet'in mezarının perdeleri gibi yavaşça saygıyla açılan perdelerin sesiyle uyanır, gazeteleri ister, yaşam biçiminin alıştırdığı belirli güzel yiyeceklerle dolu kahvaltı tepsisinin hakkından gelirken merakla okurdu. Ama aynı zamanda randevu defterini, işiyle ilgili öteki ayak bağlarının listesini getirecek olan genç, sakallı üçüncü katibin gelişini haber veren kapı vuruluşunu sabırsızlıkla beklerdi. Dolu bir gün olması için deli gibi dua ederdi. Ancak birkaç randevulu ender günlerden biri ise çok canı sıkılırdı. Sabırsızlığını göstermemeye çalışarak yastıklara dayanmış uzanırken, Duncan sanki Hristiyan amentüsünü törenle okurmuş gibi günlük programı okumaya başlardı. Her zamanki gibi can sıkıcı gelseler de bu resmi randevular Montolive için bir umut, sıkıntı ve huzursuzluğa karşı bir reçete gibiydi. Şunları okuyan sesi eğlenceye çok meraklıymış gibi dinledi. İngiliz uyruklularının önerdiği yatırımla ilgili bir akıl defteri sunmak üzere saat 11'de Rahat Paşa ziyaret edilecek. Veriler elçilik sekreterliğinde. Sonra Sir John ve Lady Gilead öğle yemeğine geliyorlar. Errol uçağı karşıladı. Evet, otele Lady için çiçek gönderdik. Bugün saat 11'de defteri imzalayacaklar. Kızları rahatsız, bu yüzden öğle yemeğinin oturuş düzeni bozuldu. Ama zaten Hayda Paşa ile Amerikan Orta Elçisi de geleceğine göre Errol da eşini de sokuşturmakta sakınca görmedim. Böylece yerleştirme sorunu çözümlenmiş oldu. Protokole sorma gereğini duymadım. Çünkü Sir John özel bir ziyaret için burada bulunuyor. Basında böyle haber çıktı. Sert, başlıklı kağıdın üzerine güzelce yazılmış notları bırakan Montolive içini çekerek ''Yeni aşçıbaşı iyi mi bari? Daha sonra benim büroma gönder. Gilead'ların sevdikleri bir yemek biliyorum.'' dedi. Duncan saygıyla başını eğdi ve tınısız bir sesle okumasını sürdürmeden önce not aldı. Saat 6'da Haydalar'da. Sir John için bir kokteyl var. İtalyan Büyükelçiliğindeki akşam yemeğini kabul etmiştiniz. Signor Maribor'un onuruna veriliyor. Çok kalabalık olacak. Montolive, daha önce üstümü değiştiririm, dedi düşünceli düşünceli. Burada sizin el yazınızla birkaç not daha var ama okuyamıyorum efendim. Birinde koku pazarından söz ediliyor, İran Leyla'ndan. Güzel, evet, Lady Gilead'ı oraya götürmeye söz verdim. Bu ziyaret için araba işini ayarlayın lütfen, onlara da geleceğimi bildirin. Öğle yemeğinden sonra 3-3.5 diyelim. Sonra öğle yemeği armağanları diye bir not daha var. Ha evet, dedi Montolive. Tam bir doğulu olmak üzereyim. Sir John Londra'da bakanlıkta bizim işimize çok yarayabilir. Bu yüzden onun nelerle ilgilendiğini bildiğim için bu ziyaretini unutturmayacak şeyler yapmayı düşündüm. Acaba rica etsem Süleyman Paşa'daki Karda mağazasına gidip Tel Al Aktar'daki heykelciklerden birkaç tane alır mısınız? Renklilerden. Bana büyük bir iyilikte bulunmuş olursunuz. Çok güzel oyuncaklar. İçlerine birer kart iliştirerek tabakların yanına koymalarını söyler misiniz? Çok teşekkür ederim. Yine yalnız kalınca çayını yudumlamaya başladı. Bir yığın can sıkıcı soruyla kendi kendini üzmesine zaman bırakmayacak oyalanma umutlarıyla dolu kalabalık günü düşünmeye daldı. Banyo alıp yavaş yavaş giyinmeye başladı. Öğleye yakın bir saatte yapacağı resmi ziyarete uygun bir kılık seçme işine özellikle kafa yordu. Aynaya bakarak boyun bağını özenle bağladı. Yakın bir zamanda yaşama biçimimi temelden değiştirmeliyim diye düşündü. Yoksa çok boşlaşacak. Bunu en iyi nasıl yapabilirim? Neden sonuç ilişkisinin bir yerinde, arkadaşlık sözcüğünün çevresinde kafasında billurlaşmış bir boşluk olduğunu fark etti. Evet, orada bir kopukluk vardı. Bir köpek edinmeliyim diye düşündü. Biraz içlenmiş gibi. Bana arkadaş olur. Bakacak bir şeyim olur. Nil kıyısında yürüyüşe çıkarız. Sonra bir saçmalık duygusuna kapılıp gülümsedi. Gene de her sabahki gibi elçilikteki büroları dolaştığı sırada başına kançılar yanın kapısından içeri uzatıp en iyi ev köpeğinin hangisi olduğunu Errol'a ciddi ciddi sordu. Çeşitli soylar üzerine uzun, hoş bir sohbetten sonra bekar bir adam için en uygununun Fox Terrier olacağına karar verdiler. Fox Terrier. Ateşelerin bulunduğu bölüme uğramak için sahanlığa geçerken kendi eşekliğine gülerek bu sözcükleri yineledi. Peki sonra? Sekreteri evrakları düzgünce tepsilere dizmiş, kırmızı posta çantalarını duvarın kıyısına dayamıştı. Elektrik ocağının tek çubuğu büroya gündelik işleri yürütmeye yetecek bir sıcaklıkta tutuyordu. Abartılmış bir dikkatle telgrafların, genç ataşe takımınca yazdırılmış mektup müsveddelerinin başına oturdu. Cümleleri buduyor, değiştiriyor, oraya buraya cümleler ekliyor, çıkmalar yapıyordu. Bu yeni bir huydu. Çünkü şimdiye kadar resmi İngilizce konusunda aşırı bir gayretkeşlik göstermemişti. Hatta kendisinin üslupçu olduğunu sanan, dış işlerinde sanmayan var mı ki, bir orta elçinin yanında çalışırken kendi yazdığı müsveddelere doldurmak zorunda kaldığı ne idüğü belirsiz çapraşık sözlerden gözü korkardı. Hayır, kendisi böyle bir şey hiç istememişti. Ama şimdi dikkatini zorla bir noktaya toplayarak yaşamaya, çalışmaya başlayınca doğal olarak herkesin işine karışan, bilgiçlik taslayan biri olup çıkmıştı. Çalışkan Errol'ı ve personelini hafiften kızdırıyordu. Bunu biliyor ama gene de bildiğini okuyordu. Zaten çok iyi yapıldığını bildiği şeyleri Oxford sözlüğü ve Skeet'in yardımıyla bir ortaçağ bilgini gibi tanrı bilimin kılını kırk yararcasına eleştiriyor, sorguluyor, değiştiriyordu. Saat 10'da çay fincanlarının alışılmış hoş tıkırtısı duyuldu. Kançlarya bekçisi Bon bir fincan borvil ve bir tabak bisküviyle birlikte bir şeyler içmek için ara verme saatinin geldiğini haber vermek üzere biraz korka korka içeri girdi. Montolive bir koltukta çayını yudumlayarak beyaz duvarlardaki Bayındırlık Bakanlığı'nın bütün büyükelçilik büroları için seçtiği değişmez süslere, renksiz Japon baskılarına bakarak bir çeyrek saat dinlendi. Biraz sonra Filistin postasına sıra gelecekti. Şu anda arşiv bölümünde arıyorlardır. Görevliler yerde duran ağızları açık çadır bezi çantalardan seçtikleri evrakı yeşil çuhayla kaplı sehpaların üzerine hızlı hızlı sıralıyorlardır. Çeşitli bölümlerin sekreterleri tahta kafesin dışında paylarına düşecek ganimetleri sabırla beklerler. Bu sabah postayı beklerken içinde ön sezisel bir sıkıntı vardı. Çünkü şimdiye kadar sesi soluğu çıkmamıştı maskeleğinin. Percy Ward'un son mektubu ile ilgili yorumlarını bildirmek şöyle dursun, mektubu aldığını bile bildirmemişti. Nedenini merak ediyordu. Kapı vuruldu, içeriye çekingen, çirkin yürüyüşüyle Errol girdi. Elinde mühürlü, üzeri adresli, dikkat çekici bir zarf vardı. Maskeliğinden efendim, dedi. Montolive ayağa kalkıp soğukkanlı görünmeye büyük bir özen göstererek uzandı. Aman tanrım, dedi. Errol'a geri vermeden önce paketi elinde şöyle bir tarttı. Galiba bu posta güverciniyle geldi ha? Ne olabilir acaba? Bir romana benziyor mu? Evet efendim. Peki aç bakalım evladım. Bu babayani konuşma tarzını Sir Lewis'den kapmıştı. Üzülerek farkına varıyordu. Çok geç olmadan bu alışkanlığı değiştirmeye özen göstermeliydi. Errol kocaman zarfı kağıt açacağıyla beceriksizce açtı. İkisinin arasına masanın üzerine kalın bir notayla bir demet fotokopi yuvarlandı. Montolive başlıklı kağıda yazılmış ek mektupta askerin ince el yazısını tanıyınca hafif bir ürperti geçirdi. Masasına geçerek bakalım ne diyor dedi. Aziz Büyükelçim. Mektubun gerisi iri harflerle daktiloyla kusursuzca yazılmıştı. Errol düzgünce zımbalanmış fotokopileri meraklı bir parmakla çevirir, şurasından burasından bir takım sözcükler okurken hafifçe ıslık çaldı. Montolive okuyordu. Aziz Büyükelçim, zarfın içindeki verilerle ilgileneceğinize inanıyorum. Bunlar benim şubemin burada Filistin'de yaptığı yaygın araştırmalar sonucunda son zamanda ortaya çıkartılmış şeylerdir. son birkaç yıl içinde benim askıda bekleyen asıl raporumun konusu olan Hosnani ile Hayfa ve Kudüs'teki sözüm ona gizli Yahudi mücahitleri arasındaki ayrıntılı yazışmaların büyük bir bölümünü size gönderme olanağını buluyorum. Söz konusu bayla ilgili benim ilk tahminlerimin fazla insaflı kaldığını anlamak için yansız bir kişinin bunlara bir kez göz atması yeter. Ekli listede ayrıntılarıyla gösterilen silahların ve cephanenin miktarı öylesine fazla ki manda yetkililerini ciddi bir biçimde kaygılandırabilir. Bu cephanelikleri saptamak ve el koymak için gerekli her şey yapılıyor ama henüz pek başarılı olamadık. Kuşkusuz bütün bunlar söz konusu baya karşı nasıl bir siyaset güdüleceği sorununu bir kez daha hem de geciktirmeye gelmez bir biçimde gündeme getiriyor. Bildiğiniz gibi benim başlangıçtaki görüşüm bunu hiç geciktirmeden Mısırlılara çıtlatmanın sorunu çözeceği yolundaydı. Baskı yapılırsa Memlük Paşa'nın bile harekete geçmeye yanaşmayarak Mısır-İngiliz ilişkilerini, Mısır'ın yeni kazanılmış özgürlüğünü tehlikeye atmak isteyip istemeyeceğinden kuşku duyarım. Kullanılabileceği yöntemleri çok yakından araştırmamıza da gerek yok. Hiç değilse biz elimizi bulaştırmamış oluruz. Ama kuşkusuz Hosnani'ye dur denmesi gerek, hem de hiç vakit yitirmeden. Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı için bu raporun birer suretini hazırlıyorum. Londra'ya gönderilecek suret, şube müdürünün bu konuda acele harekete geçilmesi hususunda Dışişleri Bakanı'na yazdığı kişiye özel ve acele bir notla birlikte uçak postasıyla gönderiliyor. Büyük bir olasılıkla hafta sonundan önce Londra'nın tepkisini öğrenmiş olursunuz. Percy Warden'ın bana bir kopyasını gönderdiğiniz mektubu konusunda bu aşamada bir yorumda bulunmayı gereksiz buluyorum. Bu notayla birlikte size zarflanan şeyler yeterli açıklamayı getiriyor. Görevini yapmaktan kaçtığı açıkça ortada. En sadık bendeniz efendim. Oliver Maskelyne, Tuğ General. İki adam aynı anda içlerini çekerek birbirlerine baktılar. Sonunda Errol parlak fotokopileri kösnil bir parmakla karıştırarak "Evet, sonunda elimizde kesin bir kanıt var," dedi. Sevinçten yüzü parlıyordu. Montalive başını hafifçe iki yana sallayıp bir puro daha yaktı. Errol, "Ben yalnızca mektuplara göz attım efendim ama her mektupta Hosnani imzası var. Hepsi de daktilo ile yazılmış kuşkusuz. Bunların üzerinde rahatça düşünmek isteyeceğinizi sanırım. Ben bir saatliğine sizi yalnız bırakıyorum. Bana ihtiyacınız olunca gelirim. Başka bir şey yoksa," dedi. Montolive büyük kağıt demetini bıkkınlık duygusuyla, iç bulantısıyla evirip çeviriyordu. Hiçbir şey söylemeden kafasını salladı. Errol sertçe "Peki," deyip geri döndü. Montolive kendi kulaklarına hem boğuk hem de güçsüz gelmesine karşın kendi sesini bulmuştu. "Errol, yalnız bir şey var. Londra'ya Maskelyne'in notasını aldığımı, haberli olduğumu bildirin. Emirlerini beklediğimizi söyle." Errol başını salladı, gülümseyerek geri geri koridora çekildi. Montolive masasına yerleşti, bulanık ters bakışlarını kopyalara yöneltti. Bir iki mektubu neredeyse anlamazmış gibi okudu, birden bir baş dönmesi duygusuna yakalandı. Sanki odanın duvarları yavaş yavaş üzerine geliyor gibiydi. Gözlerini sımsıkı kapatıp burnundan derin derin soludu. Yazı altlığının üzerinde parmaklarını istemsiz olarak oynatmaya, insanın her akşam duyabileceği uzaklardaki bir sandaldan Nil'in sularıyla taşınan darbuka seslerinin aksak, beli kırık ritmine öykünmeye başladı. Böyle kör gibi gözlerini kapatmış, Mısır'ın bu sinsi raks ölçüsüne göre parmaklarını hafif hafif vururken kendi kendine şu soruyu sorup duruyordu. Şimdi ne olacak? Ama ne olabilirdi? "Bugün öğleden sonra bizi harekete geçirecek bir telgraf beklemeliyim," diye mırıldandı. İşte böyle durumlarda görevi bir koltuk değneği gibi yardımına yetişiyordu. kafasının içindeki kaygılara karşın bu görevlerin kendisini dağılan dikkatini boynuna tasma takılmış bir köpek gibi sürüklemesine çoktan razıydı. Bir oranda hareketli bir sabah oldu. Öğle yemeğinin başarısına diyecek yoktu. Daha sonra koku pazarına yapılan sürpriz gezi zeki ve düşünceli bir ev sahibi olarak yeteneğini kanıtladı. Bu iş bittikten sonra perdeleri kapatılmış odasında yarım saat uzandı. Bir fincan çayını yudumlarken "Züppe olmaktansa budalama olmayı yeğlesem. İşte sorun burada." cümlesiyle başlayan her zamanki tartışmayı sürdürüyordu. Kendisine duyduğu nefretin şiddeti, kançılar yanın yeniden açıldığı saate 6'ya kadar Nesim sorununu unutturdu. Soğuk bir duş alıp üstünü değiştirirken elçilik konutundan aşağı yürüdü. Bürosuna vardığında çalışma masasındaki lambayı yanık buldu. Errol bir koltuğa oturmuş, parmaklarının arasında pembe telgrafı tutarken tatlı tatlı gülümsüyordu. "Biraz önce geldi efendim," dedi. Sanki özellikle kendisi için toplanmış bir çiçek demetini verir gibi telgrafı Montolive'e uzattı. Montolive gürültüyle boğazını temizledi. Bu fiziksel hareketle hem zihnini hem de dikkatini toplamaya çalışıyordu. Elinde tutarken parmaklarının titremesinden korktuğu için telgrafı özenle yazı altlığının üzerine yerleştirdi. Ellerini pantolon ceplerine soktu. Okumak için eğildi. Nazik bir heyecansızlığın ötesinde galiba bir şey belli etmiyordu. Errol şefinden ses getirecek heyecan kıvılcımını çakmak ister gibi yüzü umutla parlayarak "Oldukça açık efendim," dedi. Ama Montolive başını kaldırıp bakmadan önce ağır ağır, düşünceli düşünceli iki kez okudu. Birden lavaboya gitmek istedi. Telaşla "Çişimi yapacağım," diyerek genç adamı resmen kapı dışarı etti. "Bu konuyu tartışmak için biraz sonra aşağı inerim. Aslında anlaşılmayacak bir şey yok. Yarın harekete geçerim. Bir dakikanı rica edebilir miyim?" Errol hayal kırıklığına uğramış durumda gözden kayboldu. Montolive tuvalete koştu, dizleri titriyordu. Gene de çeyrek saat içinde kendini toparlayıp Errol'ın alt kattaki bürosuna çevik adımlarla inmeyi başardı. Elinde telgraf yavaşça içeri girdi. Errol masasında oturuyordu, tam o sırada telefonu kapatmıştı, gülümsüyordu. Montolive pembe telgrafı ona uzatıp kendini bir koltuğa attı. Errol'un masasının rahatsız edici dağınıklığı dikkatini çekti. Üzeri kişisel eşyalarıyla doluydu. Köpek biçiminde porselen bir kül tablası, bir incil, toplu iğne yastığı, kapağı yeşil bir mermer parçasına rapt edilmiş pahalı bir dolma kalem, kağıt üzerine konan Athena biçiminde bir kurşun ağırlık. Ancak yaşlı bir kadının dikiş sepeti bu kadar karışık olabilirdi. Ama zaten Errol'da bir yaşlı kadın havası vardı.